Ayrım 45, sayfa 382. Tövbekar duyguların yine sana koşuyor. Yer çekimi yok olur, nehir tersine akar. Ölmekle yaşamanın sınırları zorlanır. Sevmenin kadranında zihin hayale dalar. Hasret yüklü zamanın akrepleri uyanır. Resmo. Etraf ışıksızdı. Bir dehliz derinliği gibi bilinmezliğin öteki ucuna uzanmıştı. Eleni düşüncelerin derinliğinden artık korkmuyordu. Bütün sıkıntılarını yenmişti. Kimsenin kendisiyle boy ölçüşemeyeceğine inanıyordu. İçinde kıpırdayan duygular onu kiliseye yönlendirdi. Her adımda etrafı aydınlatan beyaz duyguların içine girdiğini fark etti. Vardığı yer birden simsiyah bir kubbeye döndü. Anastas bir kayanın üzerine çıkmış, ovanın derin siyahından nur ve şefkat bekleyen İsa gibi görünüyordu. Anastas irkilip geri döndü. Sesinde hüzün ve hicap vardı. Eleni, ne işin var burada? Eleni güldü. Her ihtimalin mümkün olabileceği bir yeni idrak zeminine kavuşmuş gibi olgundu. İsa'yı şefkatli kanatlarının tahtına oturtmuş Meryem'i andırıyordu. Ayağın taşa çarpmasın diye geldim. Gülüştüler. Eleni söyleyeceklerinin sırasını hesaplamıştı. Eğer yolunda olmayan bir şeyle karşılaşırsa, asıl soruyu hemen soracak ve Anastas'ı şaşırtacaktı. Burada mı konuşalım, yoksa eve mi gidelim? Üşümeye başladım. Anastas Eleni'yi yönlendirdi. Kilise bahçesinin meydana yakın yerindeki zeytin bahçesine doğru yürüdüler. Zeytin yapraklarında gizli duyguları yoldan çıkaran bir iştiha vardı. Bir yüzünde gümüşü bir kurnazlık, öteki yüzünde intikamcı sabır gizlenmişti. Bir yanında hançer ışıltılar, öbür yanında tenha ve kurnaz zevk dehlizi uzanmıştı. Zihin beyaz ve saftı. Hırslı duygular ve berrak bir ten boy vermişti. Nimet saydığı kapı kilitli olabilirdi. Yanıldı. Bu kapı kendiliğinden açıldı. Eve gidelim. Anastas başını salladı. Biliyorum, henüz çözemediğin sıkıntıların var. Ama hiçbiri korktuğun kadar değil. Benim de sıkıntılarım var. Eleni'nin elini tuttu, meydanı birlikte geçtiler. Köyün bütün pencerelerinde ışık vardı. Verandaya geldiler. Sessizlik bu kez cesaret veriyordu. Parios keyifli bir uykuya dalmıştı. Anastas'a yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden ilerlediler. Eleni üzerindeki geleceliği çıkardı, yatağa uzandı. Sesi sadece sakindi. Yumuşak ol lütfen. Korkuyor musun? Hayır. Öyleyse neden? Eleni cevap vermedi. Sessizliğini koruyarak içindekileri aktaracağını hissetti. Sadece gözlerini kapattı, titredi. Anastas sesini yumuşatmış, adeta bir fısıltının tesirine sığınmıştı. Yoksa, evet, ilk kez bir erkek için uzanıyorum. Anastas durdu. Eleni'yi seyrettiği zamanın yaşadığı şaşkınlık içindeydi. Eleni'de farklı bir taraf vardı. Kafasını neyi koyuyorsa onu başarıyordu. Gözlerini kapattı. Özlediği bütün ak tenli kısraklar dört nalaydı. Anastas başını kaldırdı. Karşısında şükran yüklü bir çift yorgun göz vardı. Kadınım. Eleni güldü. Sana bunu hissettirebildim demek ki. Anastas Eleni'nin avuçlarını öptü. Bir akıbet bahsi okuyormuş gibi seyretti. Hüküm zamanı gelmişti. Eleni'nin kulağına fısıldadı. Tanrım, bu avuçların içine ne bereketli bir avlu yerleştirmişsin. Fırsat Eleni'nin avuçlarındaydı. Kaçırmamak için sımsıkı kapattı. Neden Glafkos'un yolunu kesiyorsun ya da o senin yoluna çıkıyor? Eleni bir ihtişamdı. Öyle kalmaya niyetliydi. Kimsenin önem vermediği bir gerçeğin içinden çıkıyormuş gibi boy gösterdi. Sesine şefkat ekledi. Sadece gerçeği söyle. Entrika yüzüne hiç yakışmıyor. Anastas Eleni'ye sarıldı. Kokusunu uzun uzun içine sindirdi. Başını yastığa uzattı. Yan dönüp seyretti. Sonra kulağına fısıldamaya başladı. Annemin saçları kızıldı. Turuncuya yakın güzellikteydi. Bu rengin tek tek dağılıp omuzlara dökülüşünü hayal etmek benzersiz bir güzellikti. Babamın ilk gördüğünde annemi hangi iştahlarla seyrettiğini hep düşünürdüm. Gözlerinde hırslı ve koyu bir mavilik vardı. Bu bakışlar sahibini bulduğunda öylesine koyulaşırdı ki kocaman iki lacivert saydamlıkla nazar boncukları gibi kızıllığın güzelliğini bütünlerdi. Annemi bir turuncu menekşeye benzetirdim. Bu benzetmenin bana ait kalmasına gösterdiğim özeni hatırlıyor ve kendimi kutluyordum. Annem, tabiatın bana göre son turuncu menekşesiydi. Babam bu güzellik için keyifli bir akşamüstü benzetmesi yapmıştı. Annen tam bir urla turuncusudur. Gözlerindeki lacivert harelerle birleşince sanki tanrıçaların güzellikleri oluşur derdi. Anastas hüzünlenmişti. Eleni'nin gözlerini seyrediyordu. Eleni de ona bakıyordu. Anlatılanların gerisindeki Anastas'ı yakalamaya niyetliydi. Onu arzuyla kucakladı. Neden gözlerin koyulaştı? Tekrar o maviliğe dön. Anastas kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Suç kimindi bilmiyorum. Ya babamın ya annemin. Sonuçta birinin hüküm vermesi isteniyordu. İkisinin de cesareti yok sanıyordum. Oysa anladım ki ikisi de utanıyordu. Annem, gölgelerin beklendiği bir sert Ağustos sıcağında kendini bir erkeğin kollarına bırakmıştı. Anlaşıldı ki istekliymiş. Buluşacağı yeri de o seçmiş önceden. Eleni derin ve gamlı bir hatıranın tazelendiği çizgide bekliyordu. Anastas'ın sesi daha mahzun ve mahcup bir ayıba dönüştü. Aradan onca yıl geçti ama hala o günü hatırlarken utanırım. Bir de babamın halini düşün. Anastas o günü hatırlıyordu. Bu ayıbı anlatmanın kendisine bir huzur vereceğini düşünmüş fakat duygularına güvenemediği için susup sırrını kendisine saklamıştı. Şimdi bir fırsatın kapısında olduğunu hissetti. Anlatmaya başladı. Elinde iri bir hançer vardı. Belli ki babam da hazırlıklı gelmişti. Adamın üzerine yürüdü. O bıçak karşısında korkmayacak adam düşünemiyorum. Babam üzerine yürürken adam haince bir hızla annemi önüne çekti. Artık iş işten geçmişti. Babamın hançeri annemin tam yüreğine saplandı. Sonrası artık tatsız bir hatıraydı. Anastas fırsatın ayağına geldiğini fark etti, sözlerini sürdürmek istedi. Amacı Eleni'yi avuçlamaktı. Peşini kovaladığımız şeyler aslında eylemin içindedir. Sonuca kadar bunun farkına varamayız. Varınca dudaklarımızda bir küçük tebessüm belirir. Bu hem korkunun hem cesaretin sebebi olur. Eleni ürperdi. Böyle bir sonuca varmış insanın kendisini rahatlatacak fırsatlara itibar etmeyeceği duygusuna kapıldı. Anastas'ı kendi içinde bir hesaplaşmaya yönlendirmek istedi. Bir şeyin umutsuzluğu yerleştiği zihne göre değişir. Senin duygularında tereddütler çaresizliğe dönüşüyor. Oysa zihnin farklı. Umut zihnindeki bütün yanlışlıkları abartabilir. Anastas şaşırdı. Bir gün böylesine sıkıştırılacağına ihtimal vermemişti. Şimdi şaşırdığı ama anlatmaya da istekli olduğu bir noktaya gelmişti. Eleni saçlarını derleyip toparlamak istedi. Gecenin bu saatinde beklenmeyen bir rüzgar çıkmış ve sahil bahçelerinin sükunetlerini darmadağın etmişti. Kaldığı yerden devam ederse Anastas'ın kilitlerini çözebileceğini düşündü. Duygularınla düşüncelerin arasında ciddi bir farklılık var. Hatta sert bir tutarsızlık bile denebilir. Bu farklılık senin karakterin ve cesaretin değil. Hayatın tarifi böyle. Nasıl bir şey bu? Duygularında sabır, zihninde telaş var. Biri tedbir alırken öteki korku yaratıyor. Anastas işittiklerinden rahatsız oldu. Böyle bir tasnifin içinde olmak istemiyordu. Eleni'yi kırmadan olayın tesirlerini toparlayacak bir dayanak arıyordu. Ama endişesini açıkça anlatmasının şart olduğunun da farkındaydı. O zaman cesaretli ve olgun bir bütünlüğü nasıl yaratabiliriz ki? Eleni istediği eşiğe ulaşmıştı. Burada sabırla beklerse kapının kendiliğinden açılacağına inanıyordu. Yapması gereken tek şey Anastas'ın okşanacak ruhuna yumuşak bir dokunuşla heyecan yaratmaktı. Umudunu yitirme. Zihinlerin olgunlaştığı zeminlerde duygular uysallaşır. Korkular kendiliğinden kaybolurlar. Bütün mesele yeni boşluklar yaratmadan içindekileri doldurmak olmalı. Anastas silkelenmeyi hiç aklına getirmemişti. Kadının içinde nasıl bir sihir gizliydi ki bir iki cümlenin kurnazlığıyla dilini çözmüştü. Gençlik yıllarımda bir Yahudi ailenin bağlarına bakardım. Adam dünya değerlerini aşmıştı. Çocukları yoktu. Her şeyle mutlu oluyordu. Zihninde öyle geniş bir dünya yaratılmıştı ki kavrayabildiği bütün değerleri üstünleştiriyor, hatta yüceltiyordu. Hangi gücün böyle bir dünya tarifini bu adamın zihnine yerleştirdiğini kavrayamıyordum. Bir gün yüreklenip sordum. Beni bileğimden tutup evin içine soktu. Şaşırdım. Çalışanların evin içine girmesi kesinlikle yasaktı. Bunu unutmuş olması düşünülemezdi. Yine de hatırlattım, bileğimi bıraktı. Beni üst kata götürdü. Bütün duvarlar kitaplarla doluydu. Bunlar benim denizlerim. Ben de küçük bir denizciyim dedi. Gördüklerim cesur ama alçak gönüllü bir adam tarifi için yetebilirdi. Oysa olması gerektiğini düşündüğüm farklı bir ihtiyaç vardı. Onu henüz göstermemişti. Sonra beni bir başka kapıya yöneltti. Kapıyı kendisi açtı. Küçücük bir odaydı. Zemini topraktı. Köşede küçük bir sehpa vardı. Üzerine yedi kollu bir şamdan yerleştirilmişti. Diz çöküldüğünde vücudunu rahatlatan bir küçük minder konulmuştu. Eleni'nin sabırlı dinleyişinde istediği davetin izleri vardı. Bütün ayrıntıları anlatmaya kararlıydı. Şamdan sehpasının dayandığı duvarda çerçevelenmiş bir yazı vardı. Göz göze geldik. Okumam için başını salladı. Yaklaştım. Çerçevenin içine yerleştirilmiş pahalı bir kağıdın üzerinde şöyle yazıyordu. Her şey sevmekle başlıyor küçük denizci. Denizi seviyorsan dalgaları seveceksin. Bu korkunu yener. O zaman rüzgarı da seversin. Rüzgarı sevmek uçmayı sevmektir. Uçmayı seviyorsan düşmeyi de sevmeye başlamalısın. Bu cesarettir. Eğer korkuyorsan bil ki hayatı yaşayan değil, sadece seyreden bir zavallı olursun. Altına bir isim yazılmıştı. Sanırım sözün sahibinin adıydı. İsim daha küçük boyuttaydı. Okumam için yaklaşmam gerekiyordu. Göz göze geldik. Okumak istediğimi anladığını hissettim. Sabrımı fazla yormadı. Parmağını küçük yazının üzerine koydu. Nietzsche dedi. Anastas artık içini dökmeye başlamıştı. Hiçbir engelin bu yürek açıklığını tekrar karanlıklara itmesine izin vermeyecekti. Anlatmaya devam etti. Nietzsche'nin kim olduğunu bilmiyordum. Sormadım da. Bana güvenen birinin yüzüne bakmanın şükranını gizlemek istedim. Kapıyı örttü. Büyük hole açılan koridorun önünde yalnız kalmıştım. Beni adam yerine koyup yüzünü bile çevirmedi. Sadece sesindeki bilgiç gururu hissettirdi. Sesini toklaştırdı ama söylediklerinin tam anlaşılmasına özen gösteriyordu. Musa ile İsa arasındaki fark budur işte. İsa, insanların bazen kutsal kitaplar gibi konuşabileceğini bilmiyordu dedi. Eleni işittiklerinin taşıdığı değerleri babasının kendisine uzun yıllar önce aktardığını hatırladı. Babası bu konulara girmeden önce bir hatırlatma yapar, etkilen, kendine pay çıkar ama ne kork ne sevin derdi. Eleni Anastas'ın bir kasvete kapılacağı endişesini yaşıyordu. Bunu önlemek için onu silkeleme gereğini duydu. Peki ne öğrendin? O gün dinlerin özündeki manayı farklılaştırmayı öğrendim. Aslında denedim demek daha doğru. Gördüm ki Tanrı'dan geldiğini sandığımız bütün farklılıklar peygamberlerin tabiatındaki dağınıklıktan kaynaklanıyordu. Musevilerin bağnaz, Ortodoksların cesur olmaları bir irade değil, sadece peygamber farkının getirdiği tezahürlerdir. Eleni her açıklamanın bir gizi olduğuna inanırdı. Hissettirmek istediği farklar vardı. Konuyu kıvamında tutmak istiyordu. Talih bazen sert, bazen de güleç yüzlüdür. Bu yüzden fırsatın karşına ne zaman çıkacağını kestiremezsin. Bütün mesele karşılaştığında nasıl davranacağını bilmene bağlıdır. Çünkü nimetler ve felaketler yan yana gelir. Bir süre Anastas'ı seyretti. Son söylenecek sözün vakti gelmişti. Fırsatı sadece korkaklar kaçırır. Hepsi bu mu? Evet, çünkü şeytanların eli boş durmaz. Anastas giderek daha derin değerlerle etkileniyordu. Bunu açıkça söylerse sanki bir ayıp işlemiş gibi utanacağından korkuyordu. Korkusunu yendi. Sözcükleri özenle seçiyordu. Kafasında kurduğu cümleyi söylemeye fırsat bulamadan Anastas dümeni ele geçirmiş gibi gururluydu. İnsan bazen kendini bir teselli dehlizinden geçirir. İki yana dizilmiş en sakin tabiatlı sözcüklerle fısıldanan bütün iyi niyetli ihtimalleri bile korkuyla karşılar. Eleni şaşırdı. Sözlerin birbirlerini didikleyen tabiatının nereye varacağını kestirmekte zorlanıyordu. Kendine güvenini derleyip toparlarsa Anastas'ın hakkından gelebileceğine inandı. Biri senden bir şey çalmış gibi ihtimallerin hepsini kötü niyetli göstermekten çekinirsin. Küçük cam böceği gibi büzüşürsün. Cam böceği nedir dersen sana verecek cevabım yoktur. Çünkü böyle bir böcek var mı bilmiyorum. O büzüşmüş manzarasını görünce ben uydurdum deyip geçiyorum. Anastas avucunun boşluğuna küçük cam böceklerinin üşüştüğünü gördü. Eleni'yi biraz sıkıştırmak istedi. Neden böyle bir yalanın hayalini kuruyorsun? Eleni böyle bir soru beklemiyordu. İçtenlikle asıl gerçeği söylemek istedi. Niyetimde aldatmak yok. Sadece biraz bencilim. Kendim için aradığım teselliyi uzun tutmak istiyorum. Her fırsatta kendimi bir dehlizden geçirmemin telaşı bu. Anastas Eleni'nin elini tuttu. Sıcacıktı. Kendine sakladığı bir isabet hükmünü paylaşmak istedi. Bir insanı başkalarından farklı kılan iki şey vardır. Biri irade, öteki ifadedir. Sen ikisini de iyi kullanıyorsun. Üstelik vicdanlı ve masum bir tabiatın var. İnanç, insanın en kolay boyun eğdiği şeydir. Yok edilemez ama isterse sahibi terk edebilir. Şarköy. Nesibe Nusret, Zoe'nin evini terk ederken kendi evinin önünde durdu. Çanakkale şehidi Nusret'in taze gelini olarak geldiği bu evde çevreyi o kadar sevmiş ve bağlanmıştı ki burada yerleşmeye karar vermiş ve uzun süre hiç sızlanmaksızın yaşamıştı. Bu evde şimdi yüzbaşı İhsan yaşıyordu. Eğer devletin belirlediği mübadil nakliye tarifesi aksamazsa, yıl sonuna doğru gelmesi planlanan kafilede İhsan Yüzbaşı'nın annesi de Şarköy'e gelmiş olacaktı. Bu hatırasında ne var ne yoksa hepsini üç cümlede özetledi. Mehmet Nabi Bey, hayatımın değer taşıyan her noktasında bu evden bir parça vardır. Mehmet Nabi Bey sessiz ve saygılıydı. Sadece bir küçük işaretle Nesibe Nusret'in dikkatini çekmek istedi. Gelenler var. Nesibe Nusret geri döndü. Gelen yüzbaşı İhsan'dı. Yine dört nalaydı. Yine dik başlı kısrağının gemini boşaltmıştı. Yine kendi içinin keyfindeydi. Eve gelince atından indi. Nesibe Nusret'i kucakladı, yanaklarından öptü. Kabristana yetişemedim. İlk mübadil kafilesinin dağıtımını yapıyorduk. Yüzbaşı İhsan, Mehmet Nabi Bey'i ismen duymuştu. Bekir Yüzbaşı'yı andıran tarafları vardı. Mülkiye Mektebi'ni bitirmişti. Kaymakamlık tayini için bekliyordu. Görünüşündeki hoş adam tavrından hoşlanmıştı. Nesibe Nusret'i talihli ve itibarlı bütün değerlerin layığı görmekteydi. Kendini tanıttı. Ben Yüzbaşı İhsan, Şarköy Mürefte Jandarma Kumandanı. Nesibe Nusret araya girdi. Zoe'yi görmek istedim. Hala talihsizliğim devam ediyor. Yüzbaşı İhsan'a döndü. Onu kınayan bir hali yoktu. Sadece bir merak kıvranışı yaşamaktaydı ve bir an önce neticeye varmak istiyordu. Kasabada sorduklarından hiçbiri Zoe'nin nerede olduğunu bilmiyordu. Nesibe Nusret herkesi şaşırttı. Güzel Zoe'nin nerede olduğunu sanırım biliyorum. Mehmet Nabi Bey otomobilin kapısını açmıştı. Nesibe Nusret yüzbaşıya yaklaştı. Bir istirhamım var. Validenizin geleceği kafilede, yüzbaşı Bekir Bey'in annesi de gelecek. Beni de lütfen haberdar edin. Sözlerini tamamlayamadı, gözyaşlarına boğulmuştu. Hıçkırıklar içinde güçlükle devam etti. Karşılamak ve ağırlamak isterim. Ayrım sonu, sayfa 390.